Ayrım 38, sayfa 359, 32. kısım, Tallinn, 25 Şubat. Hanın arkasındaki sıcak ve sevimli mutfağın ortasına masa kurulmuştu. Soğuk yağlı et, yağ içinde yüzen tuzlanmış balık, keçi peyniri ve esmer ekmek. Gorev'in konukseverlik çabalarına rağmen yiyecekler iştah kapatıcı görünüyordu. Mutfak bir zamanlar hanın bir bölümüymüş gibiydi. Av manzaralarıyla süslü, kemerli tavanda meşe putreller, hemen her şeyin kalın bir yağ örtüsüyle kaplıydı. Duvarda tek bir fotoğraf vardı. Gorev ve bir kadın. Aralarında da genç bir adam. Gorev geniş kadehlere vodka doldurup sigarasını yaktı. Yiyin yiyin, balık tuzlanmıştır. Vodka ile iyi gider. Aslında vodkadan başka bir şeyle yenmez ya. Alkol balığın tadını dengeliyor. Ruslar geldiğinden beri yemekler çok bozuldu. Eline tuzlanmış küçük balık tabağına daldırıp bir avuç balık aldı. Kılçığına kuyruğuna bakmadan ağzına attı. Yutmak için de büyük bir yudum vodka içti. Slenski kadehini kaldırdı ama ne o ne de Anna yemeğe dokunmadılar. Arkadaşların kamyonla üniformaları nereden buldu? Gorev güldü. Kamyon Kızıl Ordu'nun, Tallinn'deki Ordonot deposundan geldi. Estonya direnişçileri ya da orman kardeşleri. KGB üniformalarını verdi. Sizi buraya getiren subay ve çavuş da aslında Kızıl Ordu askerleri. Karşısındakilerin yüzündeki şaşkınlığı görünce tebessümü daha da arttı. Endişeye gerek yok. Onlar da direnişçi. Sapına kadar da güvenilir insanlar. Üstelik Erik Levazım subayıyla çok samimi oldu. Kız arkadaşıyla buluşmak için Pärnu'ya gitmek istediğini, bunun için de bir araca ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir kasa Estonya birası karşılığında kamyonu ödünç almayı başardı. Ona güvenir misin? Levazım subayına mı? Hayır, Eriye. Hancı hakarete uğramış gibiydi. Buralarda yerli halkla ilgili konuları bana bırak dostum. Ruslardan nefret ederler. Öç almak isterler. O piçler buradaki insanların yarısını ya da kurşuna dizdi ya da Sibirya'ya gönderdi. O piçler buradaki insanların yarısını ya kurşuna dizdi ya da Sibirya'ya gönderdi. Ya sen? Gorev bakışlarını duvardaki aile fotoğrafına çevirdi. Karım savaşta öldü. Resimdeki genç tek çocuğumuzdu. Bir papaz. Erik'le kardeş gibiydiler. Kızıllar savaştan sonra Tallinn'e gelip oğlumu aldılar. Onu bir daha da göremedim. Nefretle yere tükürdü. Sonra konuklarına baktı. Buradayken kullanacağınız kimliği söyleseniz iyi olur. Ben senin Leningrad'dan gelen yeğeninim, dedi Anna. Yeni kocamla balayına çıktık. Gorev gülümsedi, sigarasından bir nefes çekti, ağız dolusu duman üfledi. Yeterince inandırıcı bir hikaye, dedi. Şu sıralar kentin eski bölümünde sürüyle Rus ziyaretçi var. Yarın gece sizi Leningrad trenine bindirmek niyetindeyim. Ondan sonra benim sorumluluk alanımdan çıkacaksınız. Bana kağıtlarınızı gösterin de sorduklarında hiç olmazsa isminizi şaşırmayayım. Slenski ve Anna Gorev'e belgelerini uzattılar. Hancı elindeki kağıtları incelerken pencerenin ötesinden otomobil sesleri duyuldu. Üçü de ayaklandı. Gorev perdedeki aralıktan dışarı baktı. Birkaç saniye sonra döndü. Kıyıya doğru giden Rus ordu kamyonları, şu Allah'ın cezası tatbikat, kentin yarısını da uyandıracak. Ananın suratındaki endişeyi gördü. Endişelenme kız, bizi rahatsız etmeyecekler. Beria'nın KGB'si bile bize dokunamaz. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü üst katta kalan iki müşterim KGB subayı. Slenski ve Anna korku dolu bakışlarını ona çevirince sırıttı. İkisi de zararsız. Birkaç gün için eğlenmek üzere gelmişlerdi. Kaldı ki handa bir KGB subayının bulunması yararlıdır. Böylece milisler gelip canımızı sıkmaz. Kim bu subaylar? Diye sordu Slenski. Bir albayla genç bir yüzbaşı. Bir süre önce burada görevliyken tanıştıkları yosmaları ziyaret eden eski müşteriler. Trondi kışlasında kalmaktansa burada bulunmayı tercih ediyorlar. Burası çok daha sessiz, çok daha güvenli. Üstelik inanmayacaksınız ama yemekleri de daha iyi. Kaldı ki bizimkiler ara sıra ormandan çıkıp kışlaya ateşe tutuyorlar. Böylece Ivan'ın uyumamasını, bizden hala korkmasını sağlıyoruz. Belgelerini iade etti, kadehini başına dikip masanın üzerine bıraktı. Tamam, şimdi sizi yerleştirelim. Odanız yukarıda. Öteki konuklarım hala sevgilileriyle birlikte kentte. Geldiklerinde de kör kütük sarhoş olacaklardır. Gorev önlerine düştü. Koridora girip kandaki barın ve restoranın önünden geçtiler. Bir kat merdivenden sonra ikinci kata çıktılar. Yağlı kemerine bağlı halkadan bir anahtar seçti. Bir kapıyı açıp elektrik düğmesini çevirdi. İçeride meşeden yapılmış ufak ve dökük bir yatak odası vardı. Pek konforlu sayılmaz ama hiç olmazsa sıcak ve rahattır. Üstelik de özel banyosu bile var. Sırıttı. Üstelik balayında olduğunuzu düşünürsek aynı yatağı paylaşmanızda bir sakınca yok, değil mi? Temiz çarşaflarla battaniyeler çıkardım. Kahvaltı barın yanındaki restoranda saat 8'de. Sizi orada bekliyorum. Yeni evli çift rolünde başarılı olacağınızı da umuyorum. Teşekkürler Thomas. Bir şey değil. Nasıl derler? Düşmanımın düşmanı dostumdur. İyi geceler. Çıkıp peşinden kapıyı kapadı. Slenski kapıyı kilitledi. Dönüp yatağı yapmakta olan Anna'yı izledi. Sonra bir iskemleye oturup sigara yaktı. Gözlerini kızın yüzüne dikti. Neye bakıyorsun? Sana. Ne kadar güzel olduğunu hiç söylemişler miydi Anna Orev? Anna gülümsemesine engel olamadı. Çok kötü bir replik okuyan felaket bir oyuncu gibisin. Üstelik adımın Anna Botkin olduğunu da unutma. Uyumayacak mısın? Oturup sana bakmayı tercih ederim. Slenski'ye baktı. Konuştuğunda sesi çok kararlı gibiydi. Bir şeyi anlamanı istiyorum. Dün gece olanlar bir daha hiç tekrarlanmayacak. Çok savunmasızdım. Hepsi bu. Eğer soyunmamı bekliyorsan boşuna zaman kaybediyorsun. Karanlıkta soyunacağım. Sana bir şey sorabilir miyim? Ne? Jack'e aşık mısın? Anna bir an soruya şaşırmış gibi düşündü. Jack'e karşı hislerimi seni ilgilendirmemesi gerekir, dedi. Ama mutlaka cevap vermem gerekiyorsa, o tanıdığım en iyi insanlardan biri. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne? Onun sana aşık olduğunu, üstelik de öyle böyle değil. En tuhafı da ne biliyor musun? Bunun beni mutlu ettiğinden emin değilim. Anna bir şey söylemedi. Slenski'nin söylediklerini düşünerek yatağın kenarında öylece oturdu. Slenski sigarasını tabloya bıraktı. Ayağa kalkıp kızı kendine çekti. Anna Slenski'nin gücünü hissetmesine rağmen direndi. Sonra erkeğin dudaklarını kendi dudaklarının üzerinde hissetti. Geri çekilip, "Hayır, lütfen Alex yapma. Sonra şu sigarayı söndür de Rusları bizi öldürme zahmetinden kurtarmış olma." İlginç. Nedir? Ruslar dedin, sanki kendin de artık onlardan değilmişsin gibi. Sigaranı söndür de biraz uyu. Sigarasını söndürdü, Anna elektrik düğmesini çevirirken uzanıp elini tuttu. Hayır dedim. Yine de kıza sarıldı, öteki eliyle de bluzunun düğmelerini çözmeye başladı. Anna engel olmak istediğinde usulca elini itti, parmağını kızın dudaklarının üzerine götürdü. Konuşma. Gözlerinde kararlı bir bakış vardı. Anna'nın vücudunun bir yarısı direnmek isterken, diğer yarısı onun vücudunu hissetmek, sarılıp koruduğunu bilmek arzusundaydı. Kızın sütyenini açtı, kurdelesini çözdü, gür saçları omuzlarına döküldü. Gözlerinin içine baktı. Anna, aramızda olanlar çok hoşlandığımı söylemek istiyorum. Belki de kendimi bir kadına en yakın hissettiğim andı. Herhalde bunu beraber olduğun her kadına söylüyorsundur. Bu doğru değil. Belki haklıydın. Belki hiç kimseye bana yaklaşmasına izin verecek kadar güvenmedim. Anna Slenski'nin gözlerinin içine baktı ve adamın dürüst konuştuğunu anladı. Kendine biraz suçlu hissetti. Bu duygu kısa sürede kayboldu. İçi titriyordu. Sonra kendini güçlü bir tutkunun içinde buldu. Karanlıkta dudaklarını adamın dudaklarına götürüp vahşice öptü. Slenski'nin elini önce göğsünde, sonra eteğini kaldırıp kalçalarına doğru yükselirken hissetti. Aynı el yavaşça bacaklarını araladı. O sırada beline dayanan sertliği duydu. Sonunda Slenski genç kızı kucağına alıp yatağa taşıdı. Helsinki. Amerikan Büyükelçiliğinin ikinci katında bulunan odadaki şöminede görkemli bir ateş yakılmıştı. Brannigan odaya girip ciddi yüzünü ateşin hemen yakınına oturmuş Messi'ye çevirdi. Doktor hafif bir beyin sarsıntısı geçirdiğini ama yaşayacağını söyledi. Messi ensesini ovuşturup, "Sarine'nin öldüğünden nasıl emin olabiliyorsun?" diye sordu. İsteğimiz üzerine Fin Hava Kuvvetleri onu durdurmaya çalıştı. Sarine'nin dönüş yolculuğuna geçtiği sırada çarpışmasını radardan izlediler. Sonra da ekrandaki sinyaller kayboldu. Her haliyle devreye gezen bir MiG'le çarpıştığı anlaşılıyor. Messi'nin yüzünde üzüntü dolu bir ifade belirdi. "Tanrı aşkına onu neden durdurmaya çalıştınız ki?" Brannigan Messi'nin gözlerinin içine baktı. Bunu çoktan biliyor olman gerekirdi, dedi. Bütün her şeyi batırdın öyle değil mi Jack? Bütün bunların hesabını çok ağır vereceksin. Brannigan yumruğunu önündeki masaya vurdu. Böyle aptal ve masum rolü oynamaktan da vazgeç dostum. Bütün bu yolu seninle bir ocakbaşı sohbeti yapmak için tepmedim. Sana ormandaki cesetlerden söz ediyorum. Sana Brown'dan ve Arkaşin'den söz ediyorum. Messi'nin yüzü belirgin biçimde soldu. Sonra usulca sordu. Nasıl buldun? Arkaşin ve Popov'un cesetlerini bulduktan sonra gidip kulübeye bir göz atalım dedik. Brannigan duraksadı, sonra öfkeli bir sesle devam etti. Başın derde girer girmez bana haber vermen gerekirdi. Beni neden aramadın? Kulübeye gelen herifler bela arıyordu. Ben sadece Anna'nın peşinde olduklarını düşündüm. Her şey bittikten sonra cesetleri gömdük. Slenski hala görevi tamamlamak istiyordu. Vasili öldürüldükten sonra onu hiçbir şeyin durduramayacağını gördüm. Birlikte gitmeye karar verdim. Belki yanlış yaptım ama bu iş için çok emek harcanmıştı. Boşa gitmesine gönlüm razı olmadı. Olanları öğrendikten sonra operasyonu iptal edeceğinden korkuyordum. Bunun yanlış olacağını düşündüm. Eğer işe başlarsak kimsenin söyleyecek bir şey kalmayacağına karar verdim. Arkadaşın ya da Anna'yı kaçırmaya gelenler operasyondan haberdar olamazlardı. Üstelik hepsi de ölmüştü. Sen olanları öğrenene kadar operasyona başlayıp yürütmek için yeterince zamanımız varmış gibi geldi. Brannigan öne eğildi. Kurallara karşı geldin Messi. Üstelik gerçekten de yanlış yaptın. Ne kadar yanlış yaptığını bilmek ister misin? Brannigan Brown'un cesedi üzerinde bulunan Stalin dosyasından ve kendilerinden önce bir Sovyet ekibinin kulübeyi ziyaret ettiğinden kuşkulandıklarından bahsetti. Messi'nin dudakları kurudu, sonra alçak sesle. Slenski dosyanın yangında yok olduğunu düşünüyordu, dedi. Yanılmış. Eğer iki arkadaşın paraşütle inmeyi becerdilerse sanırım boğazlarına kadar boka battılar. Kislov ve Moskova'daki dostları ikiye ile ikiyi bir araya getirmekte güçlük çekmeyecektir. Üstelik planımızı uygulamamız için dua ettiklerinden de eminim. Böylece dostun Slenski ile kızı toprağa ayak basar basmaz olgun elmalar gibi toplayacaklardır. Dosyayı Brown'un cesedi üzerinde bu nedenle bıraktılar. Sairi'nin uçağına çarpan o MiG bunun bir rastlantı olmadığını düşünüyor. Kislov Moskova'ya varışından 2 saat sonra. Sovyetlerin bütün gümrük karakolları, hava ve deniz üsleri alarma geçirildi. Helsinki yakınlarındaki Porkkula da dahil. Kislov ve Moskova'dakiler Slenski'nin ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyor olabilirler. Ama bundan önce yaptıkları gibi ihtimalleri gözden geçirip cevabı bulacaklarından da eminiz. Brannigan Messi'nin yüzündeki şaşkınlığı görüp oturdu. Moskova onları eline canlı geçirirse neler olacağını biliyorsun değil mi? Allah kahretsin, onların eline 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmaya yeterli malzeme verdin. Önce sözde bir duruşma olacak, bütün kanıtlar mahkemenin önüne serildiğinde dünya üzerindeki her ülke suçlayıcı parmağını samamcaya çevirecek. Sonra Moskova her istediğini yapmaya çalışacak, hemen ne istiyorsa yapabilir. Üstelik istediğini yaparken de haklı olacaktır. Çünkü biz boğazımıza kadar pisliğe batmış olacağız. Bir dünya liderini öldürmesi için bir katil gönderdik. Bu da neresinden bakarsan bak, kabul edilebilir bir şey değil. Slenski canlı yakalanmayı kabul etmeyecektir. Bunu garanti edemezsin Messi, kimse edemez. Artık her şey karmakarışık, artık her şey olabilir. Üstelik bence Moskova çoktan peşine takıldı bile. Bu da iyi değil. Bu nedenle işler kontrolden çıkmadan müdahale edip durdurmak zorundayız. Bu nedenle yaptığın planın ayrıntılarını, onları Moskova'ya nasıl göndermeyi planladığını bilmek istiyorum. Bana isimleri, güvenli evleri ve yolları anlatman gerekir. Her bir ayrıntıyı. Cevaplar istiyorum. Üstelik de hemen. Şundan emin olabilirsin dostum. Bu operasyonu boğmaya çalışacağız. Ne pahasına olursa olsun. Mesir'in kederli yüzüne baktı. Bence konuşsan iyi olur Jack. Hem de zaman kaybetmeden, hepimiz için fazla geç olmadan konuş. Ayrım sonu, sayfa 366.